31. kısım. Sayfa 368. Madres de Plaza de Mayo Derneği Corrientes Caddesi'nin güneyindeydi. Jean adresi bulmakta hiç zorluk çekmedi. Annelerin cadde üzerinde bir şubeleri vardı. Taksi Plaza de Mayo'yu ve Başkanlık Sarayı'nı geçti. Sonra Piedras Sokağı'na ulaşmak için C.A. Roca Caddesi'ne girdi. Jean yolda Ferro'ya planını açıkladı. 30 yıldan beri anneler generallere karşı benzersiz bir direniş cephesi oluşturuyordu. Soruşturma büroları halinde örgütlenmişlerdi. Bu bürolara bağlı avukatlar, dedektifler, genetikçiler, patoloji uzmanları vardı. Onların yüzünden suçlular huzur içinde uyuyamıyorlardı. Çünkü düzenli olarak onların evlerine kadar yürüyorlar, evlerinin önünde slogan atıyorlardı. La casa no es un pena. İspanyolca ev hapishane değildir. Ya da si no hay justicia, hay esrache popular. İspanyolca eğer adalet yoksa halk ihbar ediyor. İlk seyahati sırasında Jean bu gösterilerden birini izlemişti. Hepsi beyaz başörtüsü takmış, şarkılar söyleyen, bağıran, davullarına vurarak adalet isteyen bu yaşlı kadınlar onu allak bullak etmişti. Son yıllarda anneler yeni bir dernek daha kurmuştu. Mayıs Meydanı Büyük Anneleri. Daha özel bir alanda faaliyet gösteriyorlardı. Diktatörlük tarafından kaçırılmış çocukların kimliklerini saptamak ve onları geri almak. 1976 ile 1983 yılları arasında hamile mahkumların doğurduğu bebekler saygıdeğer ailelere, yani sağcı ailelere verilmişti. Bazen bir subay kısır karısına bir bebek hediye ediyordu. Zengin ailelere çocuk satan kaçakçılar da vardı. Öz aileleri işkenceciler tarafından toplama kamplarına tıkılmış yüzlerce çocuk bu şekilde kendi kimliklerini, kökenlerini yitirmişti. Abuelalar, İspanyolca büyük anneler, büyük bir duyarlılaştırma kampanyası başlatmış, kökenlerinden şüphe duyan 30'lu yaşlardaki Arjantinlileri ofislerine kan vermeye davet etmişti. Sonra DNA'ları rejim kayıplarınkileriyle, yani büyük annelerin, kurbanların tüm ailesiyle karşılaştırılıyordu. Bu karşılaştırmalar çok sayıda çocuğun kimliğinin tespit edilmesini ve onların gerçek ailelerine verilmesini, en azından isimlerinin verilmesini sağlamıştı. Anneler ve büyük anneler düşmanlarını tanımakta iyi birer uzman haline gelmişti. Dosyalar, mükemmel arşivler, örgütlenme şemaları oluşturmuşlardı. Suçluların Buenos Aires'teki adreslerini biliyorlardı. Adaletten kaçmak için çevirdikleri dolapları, mali ayak oyunlarını, avukatlarını, Vinicio Pellegrini'yi bulmak için ideal kişilerdi. Ama yine aynı sorun söz konusuydu. Günlerden pazardı ve ofislerinin kapalı olma ihtimali vardı. Taksi Piedras Sokağı numara 157'nin önünde durdu. Jean bir kez daha taksi ücretini ödedi ve Ferro'ya kızgın bir bakış attı. Gördüğü şey onu sakinleştirdi. Solgun, gergin, saçı başı dağınık psikiyatrın bitkin bir hali vardı. Grand Palais'de tanıştığı ilk akşamki Ferro'dan 10 yaş daha genç duruyordu. Kafasına cop yedikten sonra polis tarafından tutuklanmış bir üniversite öğrencisini andırıyordu. Sabah uçakta gelirken psikiyatr Pierre Roberge'nin günlüğünü okumuştu. Şimdi günlüktekilere bir de Arjantin'de yaşamış zulümler eklenmişti. Bir salon psikiyatri için bu kadarı fazlaydı. Bir süre yüz hatlarının güzelliğini, siyah gözlerini, biçimli kaşlarını hayranlıkla seyretti. Gerçekten yakışıklı bir adamdı. Ama saha soruşturması için uygun değildi. Bu gösteri onu etkilemişti. Bir an için alnına düşen perçemleri düzeltmek amacıyla elini uzattı. Sonra hemen şefkat belirtisi olan bu hareketten vazgeçti. Eliyle Ferro'nun omzuna vurdu ve taksinin kapısını açarken bağırdı. Vamos compañero. İspanyolca gidelim arkadaş. Piedras sokağı sevimsiz ve ıssızdı. Binalarda oturan kimse yok gibiydi. 157 numaranın kapı şifresini bilmiyordu. Binadan birinin çıkması için 10 dakika kadar beklediler. Üşüyorlardı. Sıcak basıyordu. İçlerinde bir hastalık gibi sıkıntılı geçmiş gecelerinin ve son derece rahatsız yolculuklarının izlerini taşıyorlardı. İçeride de aynı ıssızlık devam ediyordu. Sonu gelmeyen bir koridor, gri duvarlar, aralarına beyaz kareler serpiştirilmiş koyu renkli bir zemin, peş peşe kapılar, hepsi birbirinin benzeri. Asansörü buldular, demir parmaklıkla kapatılan bir yük asansörü. Üçüncü kat, yeni bir koridor, yeniden bir dizi kapı. Madres'in kapısı en dipteydi, üzerine Plaza de Mayo'nun siyah beyaz bir fotoğrafı yapıştırılmıştı. Jean zili çaldı. Cevap yoktu. Otele dönmek, küçük bir restoran bulmak ve ertesi sabaha kadar turist gibi davranmaktan başka çareleri yoktu. Ama birkaç saniyenin sonunda bir kilit sesi duyuldu. Kapı açıldı. Çok saçmaydı belki ama Jean, yarı kadın, yarı cadı, yaşlı bir hanımla karşılaşmayı bekliyordu. Kapıda duran kişinin bu klişeyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. Pembe çizgili bir gömlek, iyi kesim, pensli bir pantolon, püsküllü bir makasen giymiş, 40'lı yaşlarında bir adamdı. Gönüllü bir militandan çok bir bankacıya benziyordu. Jean kendi ismini ve Ferro'nunkini söyledi. Paris'ten geldiklerini açıkladı. Adam katır kutur bir Fransızca ile Jean'ın sözünü kesti. Paris mi? Paris'i iyi bilirim dedikten sonra bir kahkaha attı. Eğitimimin bir kısmını orada tamamladım. Sorbon, Georges Bataille, Sinematek. Ses tonu ele vermişti, bir entelektüel, yalanını hazırlamıştı. Jean ve Ferro, diktatörlükler karşısında adalet konulu bir kitap projesi üzerinde çalışıyorlardı. Adam onu duyar duymaz bir adım geri çekildi ve yüksek sesle güçlü bir kahkaha daha attı. Girin, adım Carlos Escalante. Ben de bir gazeteciyim. Araştırmalarını yapmam için ofisin anahtarlarını bana bıraktılar. Çelik evrak dolapları, ahşap çekmeceler, kontrplak gömme dolaplarla kaplı bir odaya girdiler. Tavana kadar uzanan dosyalar. Kapılarda üzerinde Desaparecidos, İspanyolca kayıplar veya Buscar el Hermano, İspanyolca kardeşini bulmak yazan fişler. Jean kibarlık olsun diye sordu. Ne üzerinde çalışıyorsunuz? Diktatörlükler sırasında kayıplar mı? Hayır, çalınmış çocuklar. Yasa dışı evlat edinme. Jean yan gözle Fero'ya baktı. Bu onların soruşturması için bir şanstı. Escalante de onlara sordu. Bu konu ilginizi çeker mi? Bir bölümü bu soruna ayırmayı düşünüyoruz. Evet, birçok suçlunun mahkum olduğunu sanıyorum. Suçluların kimliği üzerinde uzlaşmak gerekiyor ve suçun niteliği üzerinde de. Carlos Escalante onları üzerinde birçok bilgisayarın durduğu ortadaki masaya götürdü. Arjantinli'nin konuştuğu konuyla hiç alakası olmayan nazik, güler yüzlü ve neşeli bir tarafı vardı. Açıklama başladı. İlginç olan çocuklara karşı işlenen suçların Arjantin'de zaman aşımına uğramaması. Bu suçlar af kapsamına girmiyor. Bu çalınan çocuklar olayı diğer suçlamalardan kurtulmayı başarmış generalleri yargı önüne çıkarmayı sağladı. Carlos Rafael Videla bile 1998'de mahkum edildi. Çocukların kaçırılmasında, yurttaşlık haklarının yok edilmesinde, kimliklerinin değiştirilmesinde Videla'nın başrolü oynadığına karar verildi. Bugün bu davalar tuhaf bir seyir gösteriyor. Bazı çocuklar kendilerine evlat edinmiş aileler aleyhinde bile dava açıyor. Jean bu kabus dolu dünyayı düşünmeye çalıştı. İşkencehanelerde doğum yapan kadınlar, Noel çikolatası gibi hediye edilen çocuklar, kendi kurbanlarının çocuklarını büyüten işkenceciler, kendilerine evlat edinmiş aileleri bugün sanık gürültüsüne çıkaran ve çölde veya Uruguay'ın Atlantik kıyısında bulunmuş kemiklerle kendilerini özdeşleştiren 30'lu yaşlarda insanlar. Askerler hapiste mi? Escalante yeniden bir kahkaha attı, ufak tefekte, yüksek sesle çenesini kaldırarak konuşuyordu. Cümlelerini bir duvarın üzerinden aşırmak ister gibiydi. Arjantin'de kimse hapse girmedi. Evlerinde gözaltında tutuluyorlar. Hepsi o kadar. İncelediğiniz vakalar arasında Johaim adlı bir çocuktan söz edildiğini duydunuz mu? Gerçek ailesinin soyadını biliyor musunuz? Ya da evlat edinilen aileninkini? Jean bir an tereddüt etti. Sonra yalan söyledi. Bilmiyorum. Araştırabilirim eğer isterseniz. Bu çocuk kim? Adını duyduğumuz bir çocuk. Var olduğunu bile bilmiyoruz. Gerçekten. Gazeteci kaşlarını çaktı. Jean gelebilecek tüm sorulardan kaçmak için 180 derece çark etti. Aslında Albay Vinicio Pellegrini'nin adresini arıyoruz. Adam yeniden gülümsedi. El Puma mı? Zor değil. Gazeteleri okumak yeterli. People sayfası. Ama buradan da onu bulmanıza yardımcı olabilirim. Escalante işi başından aşkın bir dişçi edasıyla tekerlekli koltuğunu sürükledi. Bir çekmeceyi karıştırmaya başladı. İşte Ortiz de Oramco, numara 362. Buenos Aires'in en şık semti. Palermo Chico. Bizimle konuşmayı kabul eder mi? Hem de nasıl? Pellegrini diğer generallerden çok farklıdır. Gevezenin tekidir, bir provokatör. Ama aynı zamanda oldukça karizmatiktir. En azından lafı dolandırmadan konuşur. Jean ve Ferro aynı anda ayağa kalktılar. Gazeteci de kalkarak adresi yazdığı bir post-it uzattı. Şimdi gidebilirsiniz. Onu bulacağınıza emin olabilirsiniz. Dostlarıyla birlikte. Pazar Asado günüdür. Bizde barbeküden daha kutsal bir şey yoktur. Izgara etler, dumanı tüten kurassolar, kızaran sosisler, domuz sucukları. Tüm bunlar birkaç metre uzunluğundaki bir barbekünün üzerinde cızırtıyor, çatırdıyor, alazlanıyordu. Asadosu için Vinicio Pellegrini her şeyi düşünmüştü. Palermo Chico şehrin kuzeybatısındaydı. Fransız tarzı villalar, köşkler, İngiliz konakları hepsi ağaçların ve asmaların arasındaydı. Değerli konutlarını ve nöbetçi kulübelerini daha iyi gizlemek istercesine evlere giden elektrik kabloları bile sarmaşıklarla örtülmüştü. Kameralar, interfon, nöbetçiler, köpekler, metal dedektörleri, üst aramalar. Pellegrini'nin bahçesine ulaşana kadar Jean ve Ferro tüm bu etaplardan geçtiler. Fransız uyruklu olmaları içeri girmelerine kolaylık sağlamıştı. Villa mahalledeki diğer binalardan çok daha moderndi. Malestavens tarzı sert çizgileriyle kare biçimli küçük kuleleri ve sanatsal pencereleri olan aydınlık bir binaydı. Jean Pellegrini'nin ev hapsini düşündü. Burası hiç görmediği kadar güzel bir hapishaneydi. İlerlediler. Çimenlerin üzerinde salkım söğütler, yüzyıllık meşeler, ulu çınarlar vardı. Ağaçların altında beyaz başlıkları ve önlükleriyle Fransız şefleri gibi giyinmiş aşçılar et dağlarıyla uğraşıyordu. Pellegrini'nin misafirleri ellerinde tabak sabırla bekliyordu. Jean burada üniformalı generaller, tayyörlü kadınlarla karşılaşacağını düşünüyordu. Bir klişe daha. Topluluk daha ziyade Miami'deki bir clubhouse'da bir garden partiye gelmiş gibiydi. Erkekler orta yaşın üstündeydi ama yıpranmamışlardı. Şık giyimliydiler ve Arjantin güneşinde esmerleşmişlerdi. Üzerlerinde pensli pantolonlar, Ralph Lauren pololar vardı. Golf ayakkabıları giymişlerdi. Kadınlara gelince adamların küçük kızlarıymış gibi bir havaları vardı. Çoğu yüzünü gerdirmişti. Bisturiyle biçimlendirilmiş yüzleri Asyalıların hatlarını andırıyordu. Barbiler, Gucci, Versace veya Prada kıyafetler giymişti. Hepsi de yakın bir geçmişte Miss Arjantin veya Miss Latin Amerika yarışmasına katılmış gibi görünüyordu. Diktatörlükler devam ediyor diye düşündü Jean. Öldürmüş, işkence etmiş, insanları zorla içeride tutmuş ve 30 yıldan beri ülkelerinin mahkemeleri tarafından kovuşturulan bu subaylar Türk gibiydi. Arjantin adaletinin her ne olursa olsun Azrail'den bile daha yavaş olduğunu bilerek davaların sonuçlanmasını bekliyorlardı. Jean Ferro'ya baktı. Psikiyatri ızgarada üst üste duran et yığına gözlerini dikmişti. Her şey yolunda mı? Ben bir vejeteryenim. Jean nasıl ıslak tişört yarışmasına katılmak için yaratılmışsa bu psikiyatri de Arjantin'i fethetmek için yaratılmıştı. İşte benim genç Fransız dostlarım. İspanyolca bağıran sese doğru döndüler. Çok kısa kesilmiş gri saçları olan koyu mavi yünlü bir polar ile iyi kesim bol bir kot pantolon giymiş iri yarı bir adam onlara doğru yürüyordu. Altın kaplama ince çerçeveli gözlüğü, küçük bir tahta fırçasını andıran bıyığıyla Vinicio Pellegrini'nin kendine has ayırt edici özellikleri vardı. Bu özellikler yüzünün düz hatlarını daha da belirginleştiriyordu. Bir yırtıcınınki gibi kusursuz işleyen kaslı bir ağız yapısı vardı. El Puma 75 yaşında olmalıydı ama 20 yaş genç gösteriyordu. Sizi buraya hangi rüzgar attı, muskaços? İspanyolca çocuklar. Sağ elinde içinde pizza büyüklüğünde bir sığır eti bulunan bir tabak tutuyordu. Diğer elindeki kadehte taze kanı andıran kırmızı şarap vardı. Neşeli bir masal canavarı. Jean, Mayıs meydanı anneleri evinin önüne gösteri yapmaya geldiğinde Pellegrini'nin yüz ifadesini hayal etmeye çalışıyordu. Yaşlı kadınların üzerine köpeklerini salıyor veya basınçlı su püskürtüyor olmalıydı. Jean ziyaret sebeplerini özetledi. Soruşturma, kitap, generaller, her zamanki yalanlar. Ha ha ha diye güvercin gibi kukurdadı Pellegrini. En ufak bir rahatsızlık duymadan. Amatör anı derleyicileri ha. Göz ucuyla oturacak sakin bir köşe aradı. Bir çınarın gölgesindeki tik ağacından bir masaya işaret etti. Her biri bir sandalye çekti. Albay ellerinin boş olduğunu görünce kaşlarını kaldırdı. Yemiyor musunuz? Jean masanın ortasına duran bir sepetin içinden bir empanada, içi etle doldurulmuş bir tür börek aldı. Ferro da almasını işaret etti. Psikiyatri başını hayır anlamında salladı. Size adresimi kim verdi? Mayıs Meydanı Anneleri Ofisi. Orospular. Biz sadece bir hepsi kaltak dedikten sonra bıçağını uzatarak ekledi. Şu diğer orospu Christina Kirchner'in sultası altındalar. O fahişenin bu yaşlı kaçıklara muazzam bir bütçe tahsis ettiğini biliyor musunuz? Hem de ülke uçurumun eşiğindeyken. Christina Fernandez Kirchner kocasının ardından ülkenin cumhurbaşkanı olmuştu. Jean çiftin yüce divanda reformlar yaptığını hatırladı. Mayıs kaçıklarının hepsi üç kağıtçı. Oğulları yaşıyor. Avrupa'da mutlu mesut bir hayat sürüyorlar. Bu muazzam bir yalandı ama Jean Buenos Aires'e böyle söylentiler dolaşmasına şaşırmamıştı. Zaten Pellegrini'nin öfkesi de öylesine bir öfkeydi. Kitabımızda yer vermek istediğimiz kişiler arasında dedi Jean soğukkanlılığını koruyarak. Amiral Alfonso Palinda var. El Puma bifteğini yemeye başladı. Kanlı etini coşkuyla kesiyordu. Size iyi şanslar dilerim dedi kestiği parçayı ağzına atarken. 20 yıldan beri kimse onu görmedi. Ama siz onu tanıyorsunuz değil mi? Elbette, gerçek bir yurtsever. Arjantin ordusu haber alma servisinde önemli bir mevkideydi. Bozgunculara karşı verilen savaşın temel direği. Onun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani kişisel düzeyde. Pellegrini etini var gücüyle çiğniyordu. Bu da beyninin bir bölümünü tahrik ediyor gibiydi. Ama diğer bölümü düşünüyordu. Amiral Palin'i tanımlamak için kelimeler arıyordu. Bir kusuru vardı dedi şarabından büyük bir yudum aldıktan sonra. Bir sofuydu. Çok sık kiliseye giderdi. Katolik çevrelere çok yakındı. Onun bu inançları askerlik mesleğiyle uyum gösteriyor muydu? Sizce? Palin'in elleri kanlıydı hem de çok ve yapmak zorundaydı. Hoş o dönem Katolik makamlar bozguncuların kökünün kazınmasını teşvik ediyordu. Ama yine de bu pek normal değildi. Albay yeniden ağzını doldurmuştu. Sığır eti, şarap, kazan için yakıt. Bir olay hatırlıyorum dedi Pellegrini. Diktatörlüğün ilk yıllarında 1976'da Palin ilk defa Vuelo'lardan birine katılmıştı. Ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Jean cevap vermedi. Subayın geçmişin şiddetinden bu denli rahat bahsetmesine şaşırmıştı. Ne olduğunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Biliyorum evet ama ne? Zaman ışımı diye bir şey var değil mi? Ancak bir şeyi unutmayın, savaştaydık. Ülkemiz frengiye yakalanmıştı. Arjantin bir felaketin eşiğinden döndürüldü. Eğer bu solcular, kelimenin İspanyolcasını izguerdistası tiksintiyle söylemişti, yok edilmeseydi daha sonra yeniden başlayacaklardı. El Puma bifteğinden bir parça daha kopardı. Arkasından kareli pantolonlar, cafcaflı pololar, çok renkli elbiseler giymiş davetliler gelip gidiyordu. Gerçek bir sirk alayı. Yine de ders alınmadı dedikten sonra çatalını Jean'a doğru yöneltti. Siz Fransızlar her şeyi siz icat ettiniz. Bozgunculara karşı savaşı, işkenceyi, ölüm taburlarını, hatta denize insanları atmayı bile. Tüm bunlar Cezayir'de oldu. Hepsi Albay Trinquier'in La Guerra Moderna adlı kitabında kuram halinde dile getirildi. Biz sadece bu modeli uyguladık. Hepsi bu. Fransızlar bizi eğitmek için buraya geldi. OAS'nin Organization Arme Secret, Gizli Ordu Örgütü, yarısı Buenos Aires'e yerleşmişti. Asuarez'in, Paul Asuarez, Cezayir Savaşı'nda tutsaklara sistemli işkence yapmasıyla ünlü Fransız general. Fransız elçiliğinde bir ofisi vardı. Tüm o dönem boyunca. Jean bir empanada daha aldı. Sırf soğukkanlılığını korumak için. Yine de diye devam etti albay, etkili olduğunu kabul etmek gerekiyor. 3 yıl içinde işler yoluna girmişti, düşman yok edildi. Sonra bazı küçük sorunların yoluna koymamız gerekti. Kondor planı gibi mi? Pellegrini kayıtsızca omuzlarını silkti. Bütün eski dosyaları açmayalım. Jean küstahı oynadı. Askerler ayrıca Arjantin'i iflasa sürükledi. Pellegrini çatal ve bıçağının saplarıyla masaya vurdu. Bilinen tek başarısızlık Falkland Savaşı'dır. Aptal bir generalin aptalca bir kararı. Kahrolası İngiliz. 19. yüzyılda İngilizler Buenos Aires'i kuşattığında kadınlarımız onların suratlarına kızgın yağ atmıştı. İyi zamanlardı. Bir an susan Alpay çatalını Fero'ya yönelterek sordu. Bu çocuk neden bir şey yemiyor? Karnı tok. Amiral Palin'den söz ediyordunuz. Evet, sıradan bir deniz subayıyken ilk voyalardan birinde başına bir iş geldi. Uçakta doktor tutukluları uyuşturuyordu. Uyuduklarında da onları soyuyorlardı. Bu operasyonlara katıldım. Bir Nazi kampını andıran üst üste yağlı çıplak bedenlerin görüntüsü pek güzel değildi. Ardından ambar kapakları açılıyor ve tutuklular aşağı atılıyordu. Palin bir tutukluyu aşağı iterken oğlan uyanmış, ona tutunmuş. Pellegrini bir kahkaha patlattı. Bu aptal az kalsın Subversiva ile birlikte uçaktan düşüyormuş. Kahkahası biraz daha yükseldi, sonra öksürüğe dönüştü. Kötücül görüntüsüyle yeniden tabağındaki sığır parçasıyla ilgilenmeye başladı. Her gece o oğlanın kabuslarına girdiğini söylüyordu. Palin onu korkudan deliye dönmüş yüzünü görüyordu. Koluna sarılan elini, üşerkenki sessiz çığlığını. Palin için bu sahne boyaların korkunçluğunun bir özetiydi. Sanki Tanrı yaptığı şeyin korkunçluğunu yüzüne haykırması için o tutukluyu uyandırmıştı. Pellegrini teatral bir havaya büründü ve Fransızca olarak yüksek sesle devam etti. Göz mezardaydı ve Kabil'e bakıyordu. Kanlı bıçağını bir cam sileceği gibi salladı. Ama bu onun devam etmesine engel olmadı. Ve AAA örgütünü kurmasına da. İyi işti. Jean bu örgütü biliyordu. Arjantin Antikomünist İttifakı. Karanlık yıllar boyunca ölüm taburları oluşturmuş aşırı sağcı terörist bir grup. Ardından diye devam etti Pellegrini, amiral oldu. Videla ona hayrandı. Grubun entelektüeli olarak geçiniyordu. Bu çok zor değildi. Enformasyon Bakanlığı Genel Sekreteri olarak atandı. Artık ellerini kirletmiyordu. Ve sonra psikanalizi keşfetti. Psikanaliz mi? Arjantin'de bu tür zımbırtılara bayılırlar. Palin'in psikanalizi yıllarca sürdü. Jean, baş işkenceci, seri katil, antikomünist hareketinin beyni, Amiral Alfonso Palin'i vicdanını rahatlatmak için her hafta psikanalistine giderken hayal ediyordu. Görevimiz tehlike. Esas konuya girmenin tam sırasıydı. Siz Compo Allegri'nin komutanıyken Alfonso Palin'in 1981'de sizi görmeye geldiğini biliyoruz. Pellegrini açuralarını yemeye başladı. Hiçbir işe yaramayan anlamına gelen bir sözcük. Sosisler, domuz sucukları. Bayağı bilgi toplamışsınız. O dönemde neler olduğunu bize anlatabilir misiniz? El Puma düşünceli bir hal aldı. Neden size bunu anlatayım? Jean yaşlı adamın gururuna hitap etmeye karar verdi. Kitabımızın merkezine yer almanız için dedikten sonra Fransızca olarak devam etti. Afişin en tepesinde olmak için. Zaten zaman ışımı var. Bunu siz söylediniz. Albayın yüzünde kibir dolu acımasız bir gülümseme belirdi. Evet. Gurur onun aşil tendonuydu. Jean bu adama karşı en ufak bir şey hissetmiyordu. Bir katildi, bir soykırımcıydı ama yalan söylemeyen bir suçluydu. O dönemde bir sorunumuz vardı diye söze başladı. Generaller tutukluların çocuklarını öldürmeme kararı almıştı. Bu durumda onları devşirmek gerekiyordu ve eğitmek. Şili'de yavrulmadan önce dişi köpek öldürülmelidir denir. Burada dişi köpeklerin yavruları devşiriliyor ve doğru yola sevk ediliyordu. Farklı bir ekol. Bana göre bu bir hataydı. Onları öldürmemiz gerekiyordu. Hepsini. Bugün bunların bizi nereye getirdiğini gayet iyi görüyoruz. Hayatlarını kurtardığımız, eğitip büyüttüğümüz bu pislikler bizim aleyhimize döndü. Onları kargo uçaklarına bindirmemiz gerekirdi. Güzel bir iğne ve... Ne oldu? Tam bir karmaşaydı dedi Pellegrini daha sakin bir şekilde. Kural yoktu. Kadın mahkumlar zindanlarda doğuruyorlardı. Subaylar bebekleri gözde fahişelerine veriyorlardı. Bir komiser yaşlılık günlerinde küçük bir sevgilisi olması için bir kız çocuğunu evlat edinmişti. Rütbeliler bebekleri zengin ailelere satıyorlardı. Videra bu karmaşaya bir son vermek istedi. Palin'i sayım yapmakla görevlendirdi. Tutuk evlerinde doğmuş çocuklar için mi? Albay bir sosisi yuttu. Evet. Fero söze karıştı ilk kez. Ama ya anneler, bebeklerin anneleri? Onlar nakledilmişti. Nereye? Pellegrini önce Fero'ya sonra Jean'a baktı. Onların bu saflığı yüreğini yakıyor gibiydi. Buenos Aires'te rip notuyla bir telex yollanıyordu. Rescuescat in pace. Latince huzur içinde yatsın. O dönemde insanlar hala nükteden anlıyordu. Kasım 1981'de dedi Jean. Palin yeni doğmuş çocukların sayımı için Compo Alegre'ye geldi. O sırada beklenmedik bir olay oldu. Amiral'le bir çocuğu evlat edinmek istedi. Albay hayranlık dolu bir ıslık çaldı. Gerçekten çok iyi bilgi toplamışsınız Compañera. Çocuk 9 yaşındaydı. Adı Joachim'di. Askeri üsteki alt rütbeli bir subay olan Hugo Garcia tarafından evlat edinilmişti. İntihar etmeden önce karısını öldüren bir alkolik. Joachim ormana kaçtı. Belçika asıllı bir cizvit Pierre Roberge onu bulana kadar 3 yıl ormanda yaşadı. Mart 1982'de Roberge çocuğu Palin'e vermektense onunla birlikte Guatemala'ya kaçtı. Sonuçta sizinle temasa geçti ve intihar etmeden önce oğlanı Palin'e verdi. Pellegrini güldü. Size daha fazla ne anlatabilirim bilmiyorum. Sadece şu soruya cevap verin. Alfonso Palin otistik belirtileri olan ve öldürme dürtülerine sahip bir çocuğu neden evlat edinmek istedi? El Puma başını salladı, düşünceliydi. Ancak dudaklarındaki gülümseme kaybolmamıştı. Sanki kaderin yaptığı güzel bir şakayı unutamıyordu. Bir sebebi vardı. Hepsinden iyi bir sebep. Joachim onun oğluydu. Biyolojik oğlu. Nasıl? Eğer tarihleri karşılaştırırsanız kronolojide bir aykırılık olduğunu hemen fark edeceksiniz. 1982'de Joachim 9 yaşındaydı. Yani 1973'te doğmuştu. Diktatörlükten 3 yıl önce. Dolayısıyla 1976'dan itibaren çalınmaya başlamış çocuklarla bir alakası yoktu. Annesi biz daha iktidara el koymadan önce bize sorun çıkarmıştı. Annesi kimdi? Esma'da bir sekreter. Adını hatırlamıyorum. Solcu olduğu anlaşıldı. Bizi ispiyonluyordu. Compo Alegre'ye yollandı ve sorguda konuşturuldu. Alfonso Palin'le ilgisini anlayamıyorum. Kadın onun Esma'daki özel sekreteriydi. İşi pişirmişler. Kız sevişirken Palin'in ağzından ustalıkla laf alıyor olmalıydı. Ya da başka bir hikayeleri vardı bilmiyorum. Kısacası Palin kadın mahkumların gizli doğum listesini görünce kızın ismi dikkatini çekti. Kızın hamile olduğunu bilmiyordu. Hesap yaptı ve çocuğun babası olduğunu anladı. Ama kız başka bir aşığından da hamile kalmış olabilir. Bir solcudan, bir Montanero'dan. Bunu ona ben de söyledim ama kafasına koymuştu bir kere. Sonrası onu haklı çıkardı. Hangi anlamda? Çocuk büyüdükçe ona benziyordu. Fiziksel olarak mı? Fiziksel olarak evet ve kafaca. Aynı kan dökücü kasap, daha küçüğü, daha vahşisi. Jean Ferro'ya baktı. Bu inanılması güç olay hikayenin hem başını hem de sonunu açıklıyordu. Joachim'i alma konusunda Palin'in inadı. Psikiyatrın muayenehanesinde onu gerçek oğlu olarak tanıtması. Daha sonra ne oldu? Yani Guatemala'dan sonra? Tam olarak bilmiyorum. Palin, Atitlan'a Joachim'i bulmaya gitti. Cizvit soğukkanlılığını yitirmişti, intihar etmişti. Üçünü de bir daha görmedim. Falkland Savaşı'ndan sonra da Palin tamamen ortadan kayboldu. Pellegrini saatine göz attı, eline beline dayadı ve kaşlarını çatarak onlara dikkatle baktı. Sorularınızı gitgide tuhaf bulmaya başlıyorum. Jean'ın cevabı hazırdı. Kitabımızda Joachim'in yani Palin'in oğlunun adli bir vaka olarak ayrı bir yeri olacak. Neden? Çünkü o da bir katile dönüştü Fransa'da. El Puma bu haber karşısında ne heyecanlandı ne de şaşırdı. Masanın üstünde duran içinde yüksek alkollü bir içki bulunan şeyi aldı ve bir bardağı silme doldurdu. Jean yanan bir kazana benzin dökülüyormuş gibi bir izlenime kapıldı. Kahrolası bebekler diye humurdandı. İçkisini bir dikişte bitirdikten sonra hepsini öldürmek gerekiyordu. 31. kısım sonu, sayfa 380. Yabancı kelimeler. J A Roca. J A R O C A. La casa no es un penal. Ev hapishane değildir. LACASANOESUNPENAL. Sino hay justicia, hay esrache popular. İspanyolca eğer adalet yoksa halk ihbar ediyor. SINOHAYJUSTICIAHAYESCRACHEPOPULAR. Abuelalar. İspanyolca büyük anne. ABUELA. Vamos compañero. İspanyolca gidelim arkadaş. VAMOS. GOMPANERO. Carlos Escalante. CARLOS ESCALANTE. Desaparecidos. İspanyolca kayıplar. DESAPARECIDOS. Buscar el hermano. İspanyolca kardeşini bulmak. BUSCARELHERMANO. Ortiz de Acampo. ORTIZDEOCAMPO. Palermo Chico. PALERMOGHIGO. Asado. ASADO. Malestavens. MALLETSTEVENS. Miami. MIAMI. Clubhouse. CLUBHOUSE. Garden Party. GARDENPARTY. Ralph Lauren. RALPHLAUREN. Barbie. BARBIE. Gucci. GUCCI. Versace. VRSACE. Prada. PRADA. Muskaços. İspanyolca çocuklar. MUCHAGOS. Cristina Kirchner. Cristina Fernandez Kirchner. CRISTINA FERNANDEZ KIRCHNER. Izquierdistas. Solcular. IZQUIERDISTAS. La Guerra Moderna. LAGUERRE MODERNE. Condor. CONDOR. Falkland. FALKLAND. Subversivo. SUBVERSIVO. Resquescat in pace. Latince huzur içinde yatsın. RESQUISCATINPACE.